Ayrım 4.
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Şevki Bey'in yaveri Mehmet Ali Bey, dün gece adaya giden son vapurda eldivenlerini, kalpağını, bir de kapalı büyük zarfı saltanat hanedanına mahsus kamerada bırakarak vapur burnuna gitmiş, kafasına bir kurşun sıkarak kendisini denize atmıştır. Bütün aramalara rağmen cesedi bulunamamıştır. Mehmet Ali Bey 21 yaşındaydı. Hayatının son yıllarını cephelerde geçirmiş, Çanakkale'de, Kafkasya'da, Filistin'de kahramanca çarpışmıştı. Şiirle ve edebiyatla uğraşır, çok nazik ve çok duygulu bir Türk subayı olan Mehmet Ali Bey'in ölümü silah arkadaşlarını yürekten kederlendirmiştir. Kamil Bey dergideki fotoğrafa bir zaman derin bir acıyla baktı. Evet, yakışıklı delikanlıydı Üsteğmen Ali Efendi. Daha korkuncu, iyice rötuş edilmiş resminde yumuşacık gülümsemesiyle çok iyimser, alabildiğine de mutlu görünüyordu. Bu fotoğraf zor beğenir bir genç kıza gösterilmek üzere görücülere verilmek için çıkarılmış gibiydi. Kamil Bey birden irkilip çevresini ürkek araştırdı. İki ayrı ses odanın loştuğunda sanki fısıldaşıyordu. Birisi Nermin'in, öteki Üsteğmen Mehmet Ali Efendi'nin. Ah canım İstanbul, canım İstanbul'um. İstanbul pencereden göründüğü kadarıyla ağır yaralar alarak yere serilmiş bir erkek gövdesine benziyor, gezgin satıcıların akşam alacasının derinliklerinde yükselip alçalan anlaşılmaz sesleriyle sanki inliyordu. Nermin'in halası Nişantaşı'nın en değerli kargil konaklarından birini satın almış, girişten başlayarak tıka basa antika eşyalarla doldurmuştu. Buna dayalı döşeli denmez, düpedüz antika deposu denir diye suratını buruşturdu ilk gördüğünde Kamil Bey. Bu kadar pahalı karışıklığın içinde yaşamayan insanların kendilerini nasıl mahkum ettiklerini bir türlü de anlayamadı. Bu üç kişilik ailede antika eşya merakına önce kimin düştüğü artık bilinemiyordu. Önce kim girmişse girmiş, giderek ötekileri de arkasından sürüklemişti. Evin böyle antika deposu haline gelmesinde ana baba kız eşit olarak suç ortağıydılar. Her şeyde üç ayrı yola saptıkları için koltuklarda, kanepelerde Sabriye, Louis'lerden 15.'yi tutuyor. Hala hanım Marie Antoinette'in kanlı sonuna çok acıdığı için 16.'ya bayılıyordu. René Dubos'un bu bahtsız kraliçe için yarattığı söylenen bazı komodin konsolların Server Olfeger'in tarafından yapılmış bir mücevher çekmecesinin çok pahalı kopyalarını ele geçirmişti. Bilhassa evine gelen Amerikalılara karşı bunların sahici olabilecekleriyle övünüyordu. Enişte Bey altına güç yetiştiremediği için gümüşe, bunun yanı sıra da porselen biblolara meraklıydı. Göz bebeği ise J. Fieffe'nin olduğu yeminle ileri sürdüğü olmalı duvar saati. Gümüş şamdanların duvar tabaklarının sayısı artık bilinemiyordu. Sabriye yatak odasının bitişiğine Fontainebleau Sarayı'ndaki Türk buduvarının tıpkısını yaptırmıştı. Halıların çoğu yere değil duvara asılacak cinstendi. En ikonu tablolar. Bir iki sahici goblen, birkaç tane sahiciye yakın ya da eskiliğine kadar iyi taklit edilmiş arras. Birkaç gerçekten değerli Şiraz halısı başta geliyordu. Kamil Bey İstanbul'a ayak bastı basalı 15 günden beri kendini müzelik olmuş saymakta, ancak astım hastalarının anlayabileceği dayanılmaz bir tıkanıklıkla bunalmaktaydı. Oysa ev sahipleri çok naziktiler. Çok da seviyorlardı kendilerini. Paralanıyorlardı. Hala hanımın otoritesiyle evde servis şaşılacak kadar düzgün, yemekler nefisti. 15 günde belli belirsiz tombullaşmışlar, kemerleriyle çekişmeye bile başlamışlardı. Öyleyken Kamil Bey bu cendereden nasıl kurtulacağını derinden derine düşünüyor, gittikçe telaşlanıyordu. İçinde bulunduğu para derdi buranın giderlerinden hiçbirini karşılamaya kesinlikle elverişli olmadığından masrafa katılmayı yarım ağızla da olsa öne sürmek söz konusu değil. Borçlanırım da sonra öderim demek kendi kendisine bile şu sıra biraz komik, hatta alçaltıcı geliyordu. Kamil Bey böyle düşünerek aynada kara papyon kravatını kolayca bağlayan smokinli Kamil Bey'e yorgun, ayıplamış gülümsedi. Bu gece yemeğe çağrılan konunun önemli biri olduğu anlaşılıyordu. Akşamdan sonra çıkmadığı halde hala hanım da enişte bey de birkaç günden beri başka bir yere söz vermemesini tembihlemişlerdi sıkıca. Genellikle enişte bey iş ilintilerini eve getiremiyordu. Akşam yemeğinde bulunanlar hala hanımın yaşları geçkin ama yürekleri genç ahbapları ile Sabriye'nin sosyetedeki poker arkadaşlarıydı. Bunlar Kamil Bey ile Nermin'i izleyip inceliyorlar, özelliklerini anlamaya, hangi işlere yarayabileceklerini kendilerince kestirmeye çalışıyorlardı. Erkeklerin bir takımı politikacı, bir takımı hariciyeci, çoğunluğu da yabancı subay ve elçilik yüksek memurlarıydı. Kamil Bey, sofradaki sohbetlerinin iki yönden de dışında kalıyordu. Kimi geceleri aşırı, uydurma, sinire dokunur, gürültülü kahkahalarla gittikçe sulanan neşelere durgun mizacı yüzünden istese de katılamamakta, kimi geceler batı sanatı üzerinde yapılan şaşılacak kadar yüzeyde, önü sonunu tutmaz, basma kalıp, uşak beğenisi, uşak yıl ışıklığı övgüleriyle sürdürülen bilgiçlik numaralarından bunalmaktaydı. Saçlarıyla bıyıklarını her sabah boyayan, Paris'i, Berlin'i, Roma'yı, Viyana'yı, Beyoğlu gibi tanıdığı ile kasılan bir büyük elçi eskisi vardı ki her söze bilirsiniz diye çok kibar başlamakta, Bulvar Haussmann'dan Montmartre'a sapan Rue de Tabou'yu bilirsiniz. Rue de Chateaudun'a çıkar, köşedeki büyük meyhanenin spesyalitesini, kırmızı şarabı hatırladınız, nasıl derler, ben rose. İçine bilirsiniz gül yaprağı koyulur. Koyulur da koyulduğu mu diyor. Kamil Bey'in tüylerini diken diken ediyordu. Her bilirsinizden sonra küçücük meydan adları, en daracık sokaklardaki eski dükkanlar, bistrolar, gizli tripolar, Kamil Bey o zamana kadar çok sevdiği Fransızcadan neredeyse iğrenecekti. Konuşurken kendi sesinde taklitçi büyükelçi eskisinin sesini duyar gibi oluyor, sırtı ürpererek kekelemeye başlıyordu. Bu geceki önemli konuk bunlar ya da bunlardan biri değildi herhalde. Merak da etmiyordu pek. Baş ağrısı bahanesiyle yemekten sonra hemen odasına çıkmaya kararlıydı. Başka bir zaman bir başka yerde tanışsaydılar, İngiliz de bu kadar yumuşak, bu kadar alçak gönüllü olsaydı Kamil Bey geceden memnun olacaktı. Sir Henry Dixon uzun yıllar uzak doğuyu dolaşmış, ayrıca Boerlerle savaşmış soylu İngiliz subaylarındandı. Kutulu Ammare'de esir düşmüş, rütbesi ve entelijans servisteki önemli yeri bakımından General Townsend'le beraber Büyükada'da oturup savaşın sonunu beklemesi mümkünken, isteyerek Afyonkarahisar'daki Kastamonu'ndaki esir kampında kalıp Anadolu'yu öğrenmeye çalışmıştı. Mütarekeden sonra memleketine Mısır yoluyla gitmesi, Lawrence'ı görüp Osmanlı İmparatorluğu üzerinde konuşmak içindi. Böylece kendi görüşlerini bir kere daha bu garip yakın doğu karıştırıcısının fikirleriyle karşılaştırmakta fayda gördüğünü söylüyordu. Sonra İngiltere Büyükelçiliği ateşe militerliği ödeviyle İstanbul'a gelmiş, ek hizmet olarak da işgal kuvvetleri fevkalade komiserliği yardımcılığına atanmıştı. Şimdi ise hem jandarma müfettişi hem yakın doğu müttefik başkomutanlığı kurmay başkanlığı haber alma şefiydi. Enişte Bey'le çok işli dışlı görünüyor, kendi elinde gibi rahat davranıyordu. Kadınlarla hemen hemen hiç ilgili değildi. Ayşe'nin yanağını bile biraz ürkek okşamıştı. Kamil Bey'e başından beri nedense aşırı saygı gösterdi. Sofrada hep onunla konuştu. Kimliği, özellikleri, yaşadıkları üzerinde bilgi edinmek istediği belliydi. Savaş öncesi Karpat'taki ayı avlarından, İngiltere'deki, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'daki dostlarından, hatta elçilikteki tercümanlık işini parasız yaptığından haberli olduğunu saklamamış, bunun karşılık yemekten sonra salona geçip viski içmeyi sürdürdükleri sırada bile asıl tanışma nedenine değinmemişti. Anadolu'da gördüklerini, Türk milleti hakkındaki fikirlerini anlatıyordu. Benim burada ilk öğrendiğim gerçek, Türkleri tanımadığımız oldu. Fransızlar sizinle bizden çok önce ilinti kurdular. Politikacılarımızın, yüksek rütbeli subaylarımızın hemen hepsi Türkleri bugünkü yeni kallerinde Hintlilerle hatta Afrikalılarla eşit sayıyorlar. Oysa siz Türkler 100 yıl öncesine kadar dünyanın en büyük imparatorluklarından birine sahiptiniz. 100 yıl öncesine kadar teknikte de pek büyük bir fark yoktu sizinle bizim aramızda. Biz buharı makineye uyguladıktan sonra sizi hızla geçtik. Durdunuz mu üstünde? Siz buharı makineye uyguladığınız halde biz neden yapmamışız bu işi? Örnek önümüzdeyken batılılaşmaya da yöneldiğimiz halde. Buharı makineye uygulayanlar burjuvalardır. Bana kalırsa burjuvalarınız olgun değildi sizin. Hatta bir bakıma bizdekine benzer burjuvanız hiç yoktu. Neden yok? Bence Bizans uyuttu sizi. Bu benim kişisel düşüncem. Belki yanlıştır. Çürümüş Bizans, Türk'ün canlı ruhunu bozdu, yumuşattı. Nasıl derler? Pelteleştirdi. Gerçek budur bence. Bu ne kadar gerçekse, Türklerin çekildikleri Anadolu'da kendilerinin gerçek fikirlerini tanımamış bir dünyaya karşı çıkacakları, el ele, gönül gönüle verip direnecekleri de o kadar gerçektir. Uzun yıllar Anadolu insanlarının arasında yaşadım. Cevherinizi inceledim. Dayanışma geleneğiniz var. Zümreler arasındaki uçurumları er geç kapatacaksınız. Türkler sık sık kolayca yer değiştiriyorlar. Tarihte bu böyle. Yeni yerlerine rahatça yerleşiyorlar. Orasını savunmaya hazırlanıyorlar. Ben bunu özellikle Rumeli göçmenleriniz için söylüyorum. Sizin bir başka özelliğiniz de karanlıktan çıkıp başınıza geçenlerin kimliğini aramamanız. Onları hemen hemen hiç yadırgamamanızdır. Çok önemli bir milli özelliktir bu. Pek büyük bir güçtür. Viskiden, ince havlusundan içti. Gözlerini kısmıştı. Sesinde garip bir yumuşaklık vardı. Kamil Bey sözün başında memnunlukla dinlerken, belki de sesteki garip yumuşaklıktan işkillenmiş, söylenenleri değil, bu sözün nereye getirileceğini kestirmeye girişmişti. İngiliz subayı, bir türkü, bir Türkiye anlatmada hiç zorluk durmadan sözünü sürdürüyordu. Büyük güçtür. Eski başbuğların yerine yeni başbuğları koyabilmek, yeni başbuğlardan emir almak, bunları hiç duraklamadan uygulamak, emri kimin verdiğine değil, emrin ne dediğine bakmaktan gelir bu olgunluk. Bir milletin yaşamak gücü bence bu özelliktir. Ancak böyle özelliği olan toplumlar en ölü sanıldıkları sıralarda kalkıp dikilirler. En unulmaz direnci gösterirler. Böyle toplumlardan en durgun sıralarında en keskin tepkiler beklemeli. Bugün 1920 yılı Mart ayındayız. İşte size güvenle söylüyorum. Anadolu'nun tepkisi bizim Lloyd George gibi Amerika'nın Wilson'unu, Fransa'nın Clemenceau'sunu, İtalya'nın Orlando'sunu yüzlerce danışmanlarıyla beraber şaşırtacaktır. Savaştan sonra garip devletlerin bu ünlü diplomatlarca kurulduğu sanılan düzeni siz alt üst edeceksiniz. Kamil Bey gözlerini kırpıştırdı. Kadınlarla Enişte Bey, İngilizle Kamil Bey'i yalnız bırakmak istemişler gibi salonun öbür ucuna gitmişlerdi. İngiliz hep öyle kendinden emin. Aslına bakarsanız bu savaşta yenilen Türk milleti değil, Türk devletidir. Her millet için böyle olmaz mı bu? Hayır, sizin özelliğiniz burada. Bu özelliğin en önemli yanı da dış görünüşüyle yabancıları kolay aldatması. Anadolu'yu dolaşan bir yabancı neyle karşılaşır? Hasta, bakımsız, güçten büsbütün düşmüş, bütün umutlarını yitirmiş bir halk yığını. Görünürde, yani üretimde erkekten çok kadın var. Çocuklar, yani gelecek kuşaklar, sıtmadan karınları şişmiş, derileri incelip yeşile dönmüş zavallılar. Bugünden yarına çıkacakları şüpheli. Üretim araçları ilk tarım çağlarındaki kadar ilkel. Toprak da üstünde yaşayanlar kadar güçsüz. Demek Anadolu maddesiyle, insanıyla, ruhuyla hiçbir dayanağı olmayan yarı ölüler ülkesi. Burada kimseden en ilkel, en doğal yaşama tepkisi beklenemez. Bunlar ölüme karşı bütün canlılarda görülen en küçük savunu kımıltısını gösteremezler. Maddi manevi her baskıyı, her yeni durumu dirençsiz kabullenirler. Derseniz yanılırsınız. Türk'ü küçümsemek aptallıktır. Dediğim gibi, hepimizi şaşırtan İstanbul, daha doğrusu Bizans. İstanbul kımıltısız, ruhsuz. Subayları katmıyorum bu ruhsuzluğa. Onların sakatları bile kabullenmiyorlar bu yenilgiyi. Çünkü suçlu sayıyorlar kendilerini bu işte. Savaş sakatı olmak bile utançlarını silip alamıyor üstlerinden. Amerikalılar bu ruh halini sezebileydiler, Anadolu'ya yardım ederlerdi. Biz bir türlü dert anlatamıyoruz liberallerimize. Daha doğrusu sivillerimize. Türklerin bahtsızlığı, bence böyle çetin bir dönemde Morgenthau gibi bir Türk düşmanı Amerikan elçisinin karşılarına çıkmasıdır. Biraz düşündü, prosun çekti, bir bakıma iyi de oldu bu rastlantı. Direnmenin şanı şerefi size kalacak. Kamil Bey birkaç gündür hatırlayıp hariciyecilere sormak istediği soruyu ağzından kaçırdı. Önleyemez miydi İngiltere Yunanlıların İzmir'e çıkmasını? O zaman uzlaşılırdı kolayca. Yeniden davranmaya, belki de kan dökülmesine meydan kalmazdı. Sizin bir atasözünüz var. Akacak kan damarda durmaz derdiniz. Şakanın kaba kaçtığını anlayarak hemen toplandı. Ben askerim ama kan dökmekten yana değilim. İspada'da Kutulu Ammare'de size teslim olmam. Sir Townsend'de ben de kan dökülmemesi için kolayca teslim olduk. Yiyeceğimiz cephanemiz boldu. Yardım da bulabilirdi. Doğrusunu isterseniz Halil Paşa'nın birlikleri de bizi bunaltacak güçte değildi. Size bir gerçeği daha açıklayayım. Gizlidir ama siz bizim dostumuzsunuz. Kamil Bey irkilince gülümsedi. Oxford İngilizcesini bu kadar güzel konuşan bir insan İngiltere'ye düşman olamaz. İstese de olamaz. Açıklayacağım gizli şudur. Yunanistan'ın İzmir'e asker çıkarmasından önce kan dökülmemesi için kralımızın hükümeti, bilhassa biz askerler bütün tedbirleri aldık. Birinciye dövüşmesi umulan Nurettin Paşa'yı değiştirdik. Türk birliklerinin silahlarını topladık. Topların kamalarını söktük. Saldırıyı önleseydiniz, Yunanlıların silahlarını alsaydınız da işgal hiç olmasaydı. Dedim ya, her zaman akıl idare etmiyor memleketleri. Lloyd George bu kadar akılsız mı? Akılsızsa nasıl oluyor da İngiltere gibi büyük bir memleketin başına getirilebiliyor? Bunu size anlatmak güç. İngiliz demokrasisinin oyunudur bu. Çoğu zaman akıllı İngilizler de demokrasi denilen bu maskaralıktan memnun değil ama çaresiz katlanıyor. Biraz daldı. Hayır. Lloyd George'a aptal denilemez. Memleketimin yetiştirdiği ender devlet adamlarındandır. Bunların da en büyüklerindendir. Küçük bir çocuğu avutur gibi sesini yumuşattı. Düzelecek hepsi. Göreceksiniz. En umulmaz sırada düzelecek. El verir ki bizler, yani siz, biz hepimiz tarihin yüklediği ödevleri duraklamadan yerine getirelim. Köşedekilere bakıp sesini biraz alçalttı. İlgilendiniz mi İngiliz Dostları Derneği ile? İngiliz Dostları Derneği mi? Enişte Bey'den böyle bir şey duyduğunu hatırladı. Galiba Enişte Bey de kurucularından olmalıydı. Yo, hayır. Kim kurmuş? Nerede? Burada. Türkler kurdu. Başında büyük din adamlarınızdan biri var. Said Molla. Din bilgilerinizin büyüklerinden. İngilizler de kurdular mı bunun karşılığını? Onun başına din bilginlerinizin büyüklerinden biri geçti mi? Latife etmek istediniz ama yarısı gerçektir söylediklerinizin. İngiltere'de de böyle bir dernek kurulmadı henüz. Buna karşılık buradaki derneğin güçlenip gelişmesi için memleketimizin ünlü rahiplerinden biri çalışıyor. Adı Fru'dur. Bu adı aklınızda tutun. Sık sık duyacağınızdan eminim. Hatta ilgilenirseniz tanışmanız bile mümkündür. Çok mu bizdeki İngiliz dostları? Ne kadar? Geçen ay derneğe kaydolanlar 50 bini aşmıştı. O zamandan bu yana belki de 60 bini bulmuştur. 60 bin. Ben başka türlü sanmıştım. Yalnız aydınlar arasında 60 bin sayısında biraz abartma olmasın. Ben İngiltere adasının haritasındaki yerini bilen bu kadar vatandaşımız bulunduğunu sanmıyorum. Aydınlardan çok halka gitmeyi uygun gördüler. Nasıl anlatabiliyorlar halka bu işi? Zorluk çekmiyorlar mı? Hayır, dernek üyelerine kimlik kartları bastırdılar. Sağında Osmanlı sancağı, solunda İngiliz bayrağı var. Aralarına tasdikli fotoğrafı koyuluyor üyelerin. Bir çeşit lesepase. İşgal polisinden kolaylık görüyorlar, anladınız mı? Hayır. Esnafın, gezgin satıcıların, hele geceleyin şurada burada gezenlerin, laf aramızda Türk polisiyle çatışmaktan çekinenlerin işine geliyor. Kamil Bey suratını asmıştı. İngiliz subayı gene içini çekti. Karışık zamanların yolları da karışık oluyor. Bunun yadırgamamalı. Böyle bir dernekte nasıl bir ilgi kurabilmemi düşündünüz? Hiç. Aklıma geldi öyle. Haberiniz oldu mu? Üstünde durdunuz mu? Öğrenmek istedim. Savaş yüzünden iktisadi durumunuzun bozulduğunu söylemişlerdi. Bir yardımımız dokunabilir mi diye araştırdık. Kamil Bey, hala hanımın ailesinin nermini de alarak kendisinin niçin İngilizle yalnız bıraktıklarını artık iyice anlamıştı. Kızacağına, ürkeceğine rahatlayıverdi. Gülümseyerek beni konu dostça sordu. Bulabildiniz mi bir çıkarımı bari? Her şeyin bir çıkarı bulunur. Hele İngiltere İmparatorluğu bunu isterse. Kişilerle de ayrı ayrı uğraşacak zaman bulabileceğine emin misiniz? Hem de dünkü düşman memleketlerden birinin vatandaşıyla. İngiliz kültürüyle yetiştiniz. İmparatorluk kültürünü taşıyan herhangi bir kimseyi sizin gibi soylu bir aileden gelmese bile gücü yettiğince korumaya çalışır. İşgalimiz altındaki yerlerde topraklarınız, değerli hisseleriniz var. Eğer anlaşabilirsek sadece biz size yardım etmiş olmayacağız, siz de bize büyük yardımlarda bulunacaksınız. Kamil Bey bu söze gerçekten şaştı. Şaşması böyle bir yardımı dokunabilir mi sorusundan geldiği kadar böyle bir şey söz konusu değilse karşısındakinin kendisini boş laflarla aldatılacak kadar alıp gördüğündendi. Sir Henry Dixon viski bardağını aldı. Sözü değiştiriyor, daha doğrusu çok değersiz bir şeyden laf ediyor gibi sordu. Şirketi Hayriye'nin hisse senetleri var mı sizde? Şirketi Hayriye'nin mi? Hayır, sanmıyorum. Neden sordunuz? Aramızda kalmak şartıyla söylüyorum. Boğaziçi Vapur Kumpanyası'nı Fransız dostlarımız ele geçirmek istiyorlar. Oysa İngiltere bunu uygun görmüyor. Böyle senetleriniz varsa gerçek değerinin çok üstünde satın alabiliriz. Hayır, bende yok. Aklımda yanlış kalmadıysa bu şirketin hisse senetleri Türklerden başkasına satılamaz. Tüzüğü böyledir. Tüzükler değişir. Değişmeseler de hiç bozulmadıkları halde yasakladıkları şeyler kolayca yapılabilir. Kanuna göre %100 Türk olduğu halde aslında Türk-Fransız olanlar hiç mi yok? İngiliz pot kırdığını anlayarak alt dudağını dişledi. Aptallık etmiş, bu lafla Kamil Bey'den Türk-İngiliz olmasını istemişti. Kamil Bey gittikçe keyifleniyordu. Anlamazlığa vurdu. Sahi vardır, olmaz mı? Şu halde arttırmaya verecek. En çok verenin üstünde kalacak. Bizim Boğaziçi vapurları desenize. Hayır, biz de Fransızlar da açıktan açığa rekabete girmişmek istemiyoruz. Biraz daldı. Demek bu şirkette yok hisseniz. Nereden aklımda kalmış böyle bir şey? Tamam. Ya bir başka Kamil Bey olacak ya da Kamil'e benzer bir başka ad. Sizinle ilintilerimizi zorlaştıran bir mesele de soyadı taşımamanız. Herkes Mehmet, herkes Ahmet. İnsanların sizde kolay kolay ortaya çıkmaları da kolay kolay olmaları da bundan. Yanılmışım, özür dilerim. Ama gene de yardım edebiliriz birbirimize. Musul petrollerinde oldukça önemli hisseniz olduğunu biliyorum. Bunu herhangi bir saklamayı önlemek için söylediği açıktı. Kamil Bey'in keyfi kaçtı. Eniştesi İngiliz'in kendisiyle konuşmak istediği konuyu neden açmamıştı önceden? Baskına uğratmak için mi? Hangisi uygun gördü baskını? Sahici İngiliz mi? Türk İngiliz mi? Can sıkıntısı öfkeye dönüyordu. Geçenlerde bir yolunu bulup petrol hisselerini ucuz pahalı satmaya düşündüğü halde birden kesinlikle satmamaya karar verdi. Duraklamadan verdiği bu kararla rahatlayıp öfkeden sıyrıldı. Neden çıkardılar bu herifler benim Türk İngiliz olduğumu diye bir yandan düşünüp bir yandan dinliyordu. Osmanlı hanedanı üyeleri çoktan satmaya başladılar hisselerini. Geçenlerde Abdülhamid'in kızlarından Şaziye Sultan'a küçük bir hisse için 10 bin İngiliz altını verdik. Aslında biliyorsunuz, Musul ve çevresindeki petrol alanlarının gerçek sahibi Abdülhamid'di. İttihatçılar elinden aldılar mülkiyetini. Biz bunu olup bitti diye sayabiliriz. Barışta bu topraklar mutlaka sınırlarınızın dışında kalacak. Kılıç hakkının ne demek olduğunu siz Osmanlılar iyi bilirsiniz. Hiçbir şey ödememek de mümkündü. Fakat İngiliz İmparatorluğu eski düşmanlarının mülkiyet haklarına bile saygılıdır. Sizin hisseniz Şaziye Sultan'ın hissesinden pek fazla değilse de daha da az değildir. Sultan telaşlanmasaydı belki birkaç bin lira daha koparırdı. Demek biz telaşlanmazsak koparacağız. Kamil Bey gülümsüyordu. İngiliz subayı birden değişmiş, soylu savaşçılıktan madrabazlığa geçip eskici Yahudilerin kelimeleriyle konuşmaya başlamıştı.